Ayrım 7. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 73. Doğan Güreş. Çiller Hayal Kırıklığı. Tam bu noktada bir hakkı daha teslim etmeliyim. O dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş bana göre yiğit bir isimdi. PKK ile mücadelede onun döneminde destanlar yazıldı. Tek handikapı ABD'yi çok önemsemesi ve Tansu Çiller'e olan hayranlığıydı. Bir gün Genelkurmay Başkanlığındaki makamında savunma muhabiri Mahmut Bulut ile beraber kendisiyle röportaj yaparken, ki söylenenleri o zaman Genelkurmay Genel Sekreteri olan Yaşar Büyükanıt da orada olduğu için dinlemiştir, teybimi kapattırıp bana aynen şunları söylemişti. Önkibar, Çeçenler yiğit insanlar. Benim anne tarafım Çeçen. Ben o yiğitlere gizli yollarla silah gönderiyorum. Emekli olduktan sonra Marmaris'te Kenan Evren'in oturduğu villanın hemen bitişiğinde ev yaptıran Güreş Paşa, 1996 yılında Evren ile beraber TGRT'de yayınlanan Alternatif isimli programıma konuk oldu ve bazı pişmanlıklarını dillendirdi. Doğan Güreş'in en büyük pişmanlığı Tansu Çiller'le özdeşleşme görüntüsüne girmesiydi. Basın bu sebepten ötürü ona etek bile giydirmişti. Doğan Paşa bu özdeşleşmeyi bana Çiller'in PKK'ya verdiği destek diye açıkladı. Ama sonradan bir koptular, pir koptular. Doğan Güreş bir gün bana Çiller için hayatımın hayal kırıklığı ifadesini kullandı. Hiç unutmam, Ankara'dan Dalaman'a uçuyordum. Uçağın ön bölümünün bir tarafında o dönem muhalefetli olan Tansu Çiller, diğer tarafında Doğan Güreş oturuyor. Ön sırada başka yolcu yoktu, öne gittim ve ikisine selam vererek Tansu Hanım'ın yanına oturdum. Peşi sıra yana dönüp, "Paşam, böyle buyursanız beraber sohbet ederdik," dedim. Güreş olmaz anlamında kafasını sallayarak başını öbür tarafa çevirdi. Öyle olunca bir süre Tansu Hanım'la, bir süre de Güreş Paşa ile ayrı ayrı sohbet ettim. İşte Doğan Güreş. "Tansu Çiller benim hayatımın hayal kırıklığıdır," sözünü orada Çiller'in 3 metre ötesindeyken etti bana. O dönem özel kanallar henüz çok artmadığı için TGRT'deki programlarım çok izleniyor ve büyük ilgi görüyordu. Doğu Perinçek gibi pek çok ismi o programlar vesilesiyle tanıdım. Bir gün yine hiç unutmam, Doğu Perinçek ile Hasan Fehmi Güneş'in karşısına Ülkücü Camia'nın malum isimleri Ökkeş Şendiller ve İbrahim Çiftçi'yi çıkardım ve müthiş bir reyting yaptım. Programa Alaaddin Çakıcı da yurt dışından bağlandı ama reklam arası sonrasında uzun uzun konuşalım deyince yerim tespit edilir diyerek vazgeçti. Televizyonda yapılan programlar bazılarının iddiasının aksine o dönem yönlendirmelerle olmuyordu. Enver Ören gibi çok müdahaleci bir patron bile programıma kimin konuk olacağını önceden bilmezdi. Biz yayıncıların ölçüsü ise reytingdi. O dönem aykırı isimlerin kavgaları çok izlendiğinden onları tercih ediyorduk. Bugünkü gibi o dönemde Nazlı Ilıcak ile Kamergen çok iyi reyting alıyordu. Terör programı bağlamında Genelkurmay ile paslaştığım oluyordu ki bu paslaşma onların bize canlı yayında bilgi sunacak üst düzey muvazzaf isimleri programımıza göndermesi şeklindeydi. 90'lı yılların başlarında Türkiye'nin gündeminde PKK ile beraber Irak'taki çekiç güç konusu ağırlıktaydı. Turgut Özal bilinen bir koyup üç alacağız söylemiyle ABD ile iş tuttu. Lakin Türk Silahlı Kuvvetleri direndi ve askerimizi Arap çöllerine gömemeyiz deyip Özal'a geri adım attırdı. Geçiş dönemi başbakanı olarak sunulan Yıldırım Akbulut bile PKK ve çekiç güç noktasında zaman zaman Turgut Bey ile ters düşüp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer aldı. Özal'ın Musul ve Kerkük petrolleri söylemiyle eyalet sistemini terennüm etmesi bugünkünün aksine çok tepki topladı ve geri tepti. Semra Özal ise DYP-SHP iktidar olana kadar gündemin merkezindeydi. Pek çok iş adamı ve bürokrat Semra Hanım'ın adamı ya da papatyası diye anılıyordu. Semra Özal, Korkut Özal ve Mehmet Keçeciler dahil MSP patentlilerle muhafazakarları hiç sevmezdi. Bir gün Keçecilerin kellesi adına kocası Turgut Bey ile Lades'e bile tutuşmuştu. Özal'ın ölümü ise asla zehirlenme değil, sıradan bir ölümdü. Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hastaneye giden ilk gazetecilerden biri bendim ve orada pek çok şeye tanık oldum. Söylenen Özal'ın hastane yolunda vefat ettiği ve normal bir kalp krizinin olduğuydu. Ölüm anında ailenin bir bölümüyle yakınları oradaydı. Özal ölmeseydi köşkten inip yeni bir parti kuracaktı. Hüsnü Doğan bunun programını hazırlıyordu. Turgut Bey'in son dönemindeki en büyük hayal kırıklığı ise Mesut Yılmaz ile Kemal Uzan'dı. Mesut Bey'e Semra Özal'ı İstanbul İl Başkanlığından indirmesi sebebiyle, Kemal Uzan'a ise Ahmet Özal'ı Star TV'deki ortaklıktan atması nedeniyle köpürüyordu. Gerçekten de ülkücülerin bir kanadı Karadeniz ekibi ve Semra Özal'ın desteğiyle kıl payı kongreyi kazanan Mesut Yılmaz, Semra Özal'ı da yine Feyyaz Tokar'ın tavsiyesiyle il başkanlığından almıştı. Mesut Yılmaz'ın o dönem en çok değer verdiği iki isim Tokar ile beraber kardeşi Turgut Yılmaz'dı. Turgut Bey ile bir gün Rusya seyahatinden dönerken ve yanında başbakan sıfatıyla Mesut Yılmaz varken bana söylediği "Benim evime Cumhuriyet Gazetesi'nden başka gazete giremez" ifadesine "Yanlış yerdesiniz, siz SHP'de olmalıydınız" demiştim ve uçakta karşılıklı olarak gerilmiştik. Eşi hala Hristiyan olan Turgut Yılmaz için politika sadece işti. İki kardeş yani Mesut Yılmaz ile Turgut Yılmaz 2004'te mal paylaşımında birbirlerine girdiler ve yıllarca konuşmadılar. Hala limoniler. İntikamcı Özal. ANAP'ı sorgularken Hasan Celal Güzel ile Bedrettin Dalan'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Zira bu iki isim onca enerjilerine rağmen hırslarına mağlup oldular. Hasan Celal Güzel, Turgut Özal'a çok yakın olmasına rağmen acele davranarak ve biraz da Özal'ı ürküterek bizzat Turgut Bey tarafından ANAP'tan tasfiye edildi. Güzel'i zora sokan Hande Mumcu olayının basına sızdırılmasında bizzat Özal vardı. Turgut Özal'ın pek bilinmeyen bir yönü intikamcı olması ve kural dışına çıkmayı sevmesiydi. Bir gün randevu alarak Enver Ören ile beraber yanına gittik. Yaveri bizi odasına aldı. Özal o sırada gazete okuyordu ve bize "Çocuklar o koltuğa geçin, şunu bitirip geliyorum" dedi. Özal gazeteyi okurken kendi kendine mırıldandı. "Bunu iyi bir dövdürmek lazım." O söz üzerine pür dikkat kesildim. Hürriyet'in başyazarı Oktay Ekşi'yi okuyordu. Bedrettin Dalan ise İstanbul dükalığı ile hedefe ulaşacağını, yani Erol Simavi ve Dinç Bilgin'in destekleriyle başbakanlığa erişebileceğini düşündü. Ancak 1999'daki seçim bozgunu bütün havasını bitirdi. Kürt kökenli olan Dalan fevkalade ilginç bir portreydi ve Niyazi Adıgüzel gibi eski Turancı MHP'lilerle kader birlikleri vardı. Keza aynı Dalan askeri cenahta pek seviliyordu. 1992'de kurulan DYP-SHP koalisyonunun mimarı ise Hüsamettin Cindoruk'tur ki Hüsamettin Bey bu hikayeyi geçen yıl bana bir kere daha anlattı. Cindoruk'a göre eğer kendisi aktif çaba göstermeseydi DYP-ANAP koalisyonu kurulacaktı. Demirel'in seçim sonrasında arzusu bu istikametteymiş. Cindoruk bu süreçte halasının oğlu olan Emin Çölaşan ile Uğur Mumcu'yu devreye sokup SHP'yi de zemin inşa ettirmiş. Hüsamettin Bey'e DYP-ANAP daha iyi olmaz mıydı? Bu şekilde merkez sağ birleşir deyince şu değerlendirmeyi yaptı. Olmazdı çünkü ANAP çok yıpranmıştı. Onun yıpranmışlığı bizi de etkiler ve uzun vadede solun önünü açardık. Biz SHP ile koalisyona giderek hem yeni bir sayfa açtık hem de toplumdaki siyasi cepheleşmeyi ortadan kaldırdık. Cindoruk kendisinin neden Özal'ın ölmesi ve Demirel'in Çankaya'ya çıkması sonrasında DYP'nin genel başkan adayı ve başbakan olmadığı soruma da şu karşılığı verdi. "Sayın Demirel'e gittim ve ne yapayım?" dedim. O da bana "sen TBMM başkanlığında kal" dedi ve öyle yaptım. Demirel'e rağmen aday olamazdım ve olmadım. Mücahit Efendi Hazretleri ile ilk karşılaşma. Dönem 1970'lerin ortaları. İstanbul'da mühendislikte okuyan dayımın oğlu Orhan Yerebakan bir gün beni kaldığım Trabzon yurdunda ziyaret etti. Bana "gel seni bugün bir yere götüreyim" dedi ve beraber yola koyulduk. Gittiğimiz yer Fatih Çarşamba'da bulunan Darüşşafaka Caddesi'ndeki Işık Kitap Evi'ydi. Caddeden bakınca pek de büyük görünmeyen kitap evinin arkası devasa büyüklükteydi. Kapıdan girmemizde dayı oğlu Orhan, "Esselamu aleyküm" dedi. Kasada oturan yaşça bizden çok büyük olan adam, "Aleyküm selam Orhan abi" deyince şaşırarak sordum. "Koca adam sana niye abi dedi ki? Aferin lan, racon mu kesiyorsun buralarda?" Orhan, "Ne raconu, bizim camiada herkes birbirine abi der, sus ve sadece izle" dedi. Kitap evinin arkasına geçtik, epey bir kalabalık. Dayı oğlu yine "Esselamu aleyküm abiler" dedi. Salondakilerin neredeyse tamamı "Aleyküm selam Orhan abi" karşılığını verdi ve tokalaşma faslı başladı. Ama bu tokalaşma bildiğimiz tokalaşma değil. Kollar bilek güreşi yapılırcasına birleşiyor ve başlıyorlar sallamaya. Ben tabii öyle yapmadım ve normal olarak el sıkmaya kalkıştım. Dayı oğlu bu arada beni tanıttı. "Halamın oğlu Sabahattin, öğrenci ve ülkücüdür, Trabzon yurdunda kalıyor." Hoş bulduk demek için elimi uzatınca muhatabım bana şunu söyledi. "Muhterem, önce el sıkmayla başlayalım. Sizin yaptığınız şeytanın tokalaşma biçimidir. Hakikat olan, yani müminlerin yapması gereken ise musafaha yapması, yani bu şekilde el sıkışmaktır." Hemen sordum. "Sizin dediğiniz gibi el sıkmanın bir hikmeti mi var?" "Var, hem de çok var. Musafaha ile kollar sallanırsa günahlar dökülür." "Kol sallayarak günahların dökülmesini ilk defa duyuyorum." Bu sözüm üzerine salonda gözler bana çevrildi ve şu tepkiyi aldım. "Muhterem, bu yolun birinci maddesi her şeye peki demektir." İtiraz ettim. "Ya ben bir yola filan girmedim. Dayı oğlu gel seni bir yere götüreyim" dedi ve beni hiçbir şey söylemeden buraya getirdi. Orhan hemen sağa sola gözle işaret verdi derken kitap evinin ön bölümünde oturan zat bağırarak içeri daldı. "Abiler, müjdeler olsun, Mücahit Efendi Hazretleri kitap evini teşrif ediyorlar." 10 küsur kişi hep bir ağızdan "Elhamdülillah." Bana musafaha yapmanın hikmetini anlatan kişi yine bana döndü ve şunları söyledi. "Muhterem, sen ne nasipli adammışsın. Ben 2 yıldır her hafta en az 3 gün buraya uğrarım. Mücahit Efendi Hazretleri ile hiç karşılaşmadım. Sen daha adımını atar atmaz onu göreceksin. Sen seçilmişlerdensin, haberin ola." İçimden "ne diyor bu adam, manyak mı bunlar" dedim ama sustum ve beyaz sakallı pirüfani olarak tasavvur ettiğim Mücahit Efendi Hazretlerini beklemeye başladık. Çok sürmedi, 45-50 yaşlarında bir adam elini tuttuğu ilkokul çağındaki bir çocukla "Esselamu aleyküm" diyerek içeri girdi. Bütün salon yine "Aleyküm selam" dedi ve birden başlar öne eğildi. Meğer bu öne eğiş edep gereğiymiş. Yine şaşırdım. Zira pür fani beklerken bıyıklı bir adamla bir çocuk içeri girdi ve içeridekilerin başları önde. Hemen başladılar kol çekmeye, pardon, musafaha yapmaya. Musafahasını bitiren "Elhamdülillah" deyip başlıyor ağlamaya. Şaşkınlığım derinleştikçe derinleşiyor. Bana sıra geldiğinde sempatiklik yapma adına küçük çocuğa şöyle dedim. "Hadi biz kol çekmek yerine normal el sıkışalım. Adın ne senin bakayım? Okula başladın mı? Hangi takımı tutuyorsun?" Art arda sıraladığım bu sorular üzerine çocuk kıkırdamaya başladı. İşte tam o anda çocuğu getiren adam sert bir tonla araya girdi. "Kim bu arkadaş Orhan abi? Nasıl konuşuyor böyle?" "Orhan abi, affedin, Mücahit Efendi Hazretlerinin gelebileceğini düşünemedim. Bu benim halamın oğlu, abileri görsün tanısın diye getirmiştim." Adam bana sert sert bakarak "tamam tamam" dedi ve oturmayarak çocukla beraber hemen yine "Esselamu aleyküm" diyerek kitap evini terk etti. Onlar çıkar çıkmaz ben de "hadi biz de çıkalım" dedim ve kendimi dışarı attım. Ardımdan gelen dayı oğluna sordum. "Nereye geldik, kim bunlar? Mücahit Efendi dediğiniz kim? Niye bunların hepsi tüy bıyıklı? Neden doğru tokalaşmıyorlar?" Dayı oğlu Orhan beni Malta Çarşısı'ndaki mini bir pastaneye sokup başladı anlatmaya. "Sözümü kesmeden dinle. Ben dini bir gruba girdim. Bağlı olduğumuz mübarek hocamız var. Adı Hüseyin Hilmi Işık. Nakşibendi tarikatına mensubuz. Hocamızın vekili Enver Ören abidir. Türkiye isimli bir gazetemiz var. Sadece akşamları iskelelerde elden satılıyor. Mektubat ve Saadet-i Ebediye isimli ilmihal kitaplarımız var." Dayanamayıp sordum. Peki o sözü edilen o Mücahit Efendi Hazretleri o kim? Mücahit Efendi Hazretleri mübarek hocamızın torunları, Enver abimizin evlatlarıdır. Yine söz kestim. Adamın 50 gibi yaşı vardı. O zaman Hüseyin Hilmi Işık 100 vardır. Mücahit Efendi Hazretleri kitap evine gelen o adam değildi. Çocuk olandı. Yapma ya. Peki o sahabi çocuk nasıl hazret oluyor? Bu konularda şaka yapma, imanın gider. Ben bizzat kulağımla mübarek hocamızdan ve Enver abiden işittim. Mücahit 15 yaşına geldiğinde bütün dünya tarafından tanınacak. Nasıl tanınacak? Artist olup film mi çevirecek? Yahu şaka yapma diyorum sana, küfre giriyorsun. Şaka yapmıyorum, anlamak istiyorum. Mücahit Efendi Hazretleri 15 yaşına geldiğinde 1000 yılın müceddidi olarak bütün Müslümanların halifesi olacak. Müceddit ne demek? 1000 yılda bir gelen evliyaların en büyüğü demek. Birinci 1000 yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleriydi. Mücahit Efendi Hazretleri 2. 1000 yılın müceddidi olacak. O çocuk öyle bir olacak, öyle mi? Peki bütün bunlara peşinen inanmak doğru mu? Ne olursuz, imanın gider. Allah Allah, bu çocuk herhalde kolejde okutuluyordur. Okula gitmiyor, özel yetiştiriliyor. Nasıl, hiç okula gitmeyecek mi? İlkokul mecburiyeti var. İlkokul imtihanlarına dışarıdan girip bitirecek, özel hocaları var. İngilizce, Arapça öğreniyor, Kur'an öğreniyor. Tam burada bir parantez. Uzun yıllar sonra yine bu dayıoğlunun dolaylı vesile olmasıyla gazetecilik yaparken Türkiye Gazetesi ile yollarımız kesişti ve bu gazetede önce muhabir sonra 1988'in sonunda Ankara temsilcisi oldum. Bu görevim hasebiyle de babası Enver Ören ile beraber sık sık Ankara'ya gelen Mücahit Ören'i çok çok yakından tanıdım. Öyle ki Enver Bey sosyalleşsin diye Ankara'ya indiği dakika oğlunu bana teslim ederdi. O dönem yaşı 15'i aşan Mücahit, bütün Müslümanların halifesi ve dünyanın en büyük evliyası, benim gibi namaz bile kılmıyordu. Dahası özel yaşama girdiğinden asla yazmayacağım uçarılıklarına tanıktım. Bir başka boyut, 15 yaşında müceddit olacağı söylenen Mücahit, akıl almaz bir biçimde Amerikan hayranıydı. Bana New York'a gidip asla geri dönmeyeceğim diyordu. Bu durumu yıllar sonra birkaç kez dayıoğlunu hatırlattım ve bu mu sizin bin yılın evliyası dedim. Mücahit o ara kendisinden de dinledim. İlkokulu dışarıdan, orta ve liseyi babası Enver Ören'in biyoloji öğretmeni olduğu Fatih Koleji'nde bitirdi. Üniversiteye ise hiç gitmedi. Hüseyin Hilmi Işık'ın iki çocuğundan biri olan Abdülhakim Işık ise çok değişik ve durgun bir adamdı. Eniştesi Enver Ören ile pek anlaşamazdı. Bir ara Türkiye gazetesinde polis muhabirliği gibi işlere kalkışan Abdülhakim, cemaat içinde çok umursanmaz ama Hüseyin Hilmi Işık'ın oğlu olduğu için şeklen itibar görürdü. Abdülhakim Işık telefonla bana her hafta tayin siparişleri verir ve babamın emrederdi. Oysa bilirdim ki taleplerinin tamamı Abdülhakim'in dışarıdaki tanıdıklarına hava atmak içindi, yani özel talepleriydi. Bir gün Abdülhakim Enver Bey de Ankara'ya geldi. Bana, beni Emniyet Genel Müdürü ve MİT Müsteşarı'yla görüştür dedi. Ben Ankara dışındalar diye atlatmaya çalışırken o hemen önceden bildiği emniyetin numarasını tuşladı ve benim ismim de Mehmet Ağar'ı aradı. Ağar telefona çıktı. Baktı ki Abdülhakim, yani nüfus cüzdanındaki adıyla Ahmet Işık karşısında, onu önceden iyi tanıdığından hemen atlattı. Abdülhakim, MİT ile görüştür, yoksa seni babam efendi hazretlerine şikayet ederim deyince durumu Enver Bey'e ilettim ve o şekilde kurtuldum. Abdülhakim'in oğlu Ferruh ise Mücahit'le neredeyse yaşıttı ve zerre mübalağasız 10 numara, yani çok asil bir çocuktu. İhlas camiasının örgütlenme biçimi ise bölge sistemine dayanıyordu. İhlas grubunun çalışan sayısı 30 bine ulaştı ama mürit sayısı hiçbir zaman 5 bini aşamadı. Yine dayıoğlunun aracılığıyla tanıştığım Mehmet Daren'de İhlas camiasında tanıdığım en idealist isimdi. Dini kitap dağıtıp konferanslar veren Mehmet Daren'de bir gün beni Beyazıt'taki küllükten aldı ve yaptığı çalışmaları anlatarak "Cihat komünistlerle vuruşmak değil, gençleri kazanmaktır" dedi. Bir trafik kazasında ölen Mehmet Daren'de Enver Ören'den hoşlanmazdı. İhlas grubunda ritüel bağlamında zikir yoktu ve cemaat sakal ile cübbeye karşıydı. Sigara onlar için haram değildi. Erbakan taifesi ve diğer cemaatlerle kan davalıydılar. Suudileri Vahhabi diye sevmezlerdi ve Hüseyin Hilmi Işık Vahhabi'ye Nasihat isimli kitabı yazdığından Suudi Arabistan'a giremiyordu. Mehmet Akif'e Çanakkale şiirindeki Bedrin aslanları ancak o kadar şanlıydı mısrasından ötürü çok kızarlar. Ziya Gökalp için mason derlerdi. Aynı şekilde Enver, Talat ve Cemal gibi İttihatçılara hain derlerdi. Türkiye'nin darül harp yani layık olduğu için kafir devlet olduğuna inanırlar ve Atatürk'ü geberen diye tanımlarlardı. Işıkçı cemaatinin geneli de tıpkı Enver Ören misali ne zaman gücü, parayı ve kadını keşfetti, ihlasını kaybetti. Cemaat sosyal bir klan hüviyetine dönüştü. İhlasın bölge temsilcileriyle üst düzey yöneticilerinin çok büyük bölümü zenginleştiler. İlaveten milliyetçi çizgileri olan bu grup 2000'lerden sonra Amerikancı oldular. 7. ayrımın sonu. Sayfa 84.